Ayrım 14.
Neden bir saat daha bekliyorsun diye Beth sordu. Neden şimdi yardım istemiyorsun? Benim hesabıma göre bir saatlik yakıtları daha var. Bir saat sonra ya karaya dönmüş olurlar ya da denize düşerler. Reiko Nakamura, Saito Osha'nın kolları arasında yatıyordu. Kameralarındaki tek lambanın üzerine bir havlu atılmıştı. Korkuyorum dedi kız. İyi bir yer değil burası. Gemi mi? Hayır, gemi gerçekten söylediğin gibi ama bu okyanus, bu şeytan denizi. Osha güldü. Sen de bu hikayelere inanmıyorsun ya. Her garip olayın doğal bir açıklaması olduğunu biliyorum. Ama bu açıklamaların kaybolanlara bir yararı yok ki. Garip şeyler oluyor çevremizde. O garip sis, İngiliz'in boş teknesi ve kasette çalan Beethoven. Şimdi de kaybolan helikopter. Sen bunlara rastlantı diyebilirsin ama ben yine de korkuyorum. Onun için mi acele sevişmek istedin? Korkunu bir yana itmek için mi? Elimizde fırsat verken sevişebilmek için. William Postiglione iyice sarhoştu. Sana bir sandviç getireyim dedi Beth. Bir daha ağzıma bir lokma bile koymayacağım. Bu proje daha başından başarısızlığa mahkumdu. Charlton Heston hepimizi lanetlemiş olmalı. Janet Lovejoy Posti'ye bir fincan kahve uzattı. Bunu için diye emretti. Yoksa... Yoksa göbeğinize yumruğu yediğinizin resmidir. Kızın küçücük gövdesi, kasılması, yarı öfkeli yüzü, sert bakışı yapımcının bütün sıkıntısını bir anda dağıtmıştı. Şahanesin diyerek fincanı aldı. Teşekkür ederim Beth. Sandviçim nerede? Şimdi geliyor. Postiglione kahvesinin içine bakarak umarım başlarına bir şey gelmemiştir diye mırıldandı. Kiralık tekne yine sarsıldı. Kaybolduk diye bağırdı Gloria Mitchell. Hayır, kaybolmadık. Peki öyleyse neden hep daire çizip duruyoruz? Lamprey'i arıyoruz dedi Walter Wiley. Son bildirdikleri yerde değiller. Boş söz bunlar. Herhalde her hafta sonu adaya gider ve Kotra'ya binerdin öyle değil mi? Her hafta sonu değil ama fırsat bulduğum zaman evet. İyi eğlence değil mi? Sevenler için öyledir. Ama hafta sonlarını mavi tabak deniz ürünleri lokantasında garsonluk ederek geçiren Bronx'lu küçücük kızlar için değil. Walter Wiley kadının gözlerinin içine baktı. Sen öyle mi yapardın? Elbette. Walter gülümsedi. Ben Fulton sokağındaki pazarda taze sebze boşaltırdım. Güleyim bari. Sen yaşamın boyunca namuslu bir iş yapmış değilsindir. Yanılıyorsun Glor. Çoğumuz güç günler geçirdik. Senin o günlerini bir türlü geride bırakmamana üzülüyorum doğrusunu istersen. Bana sorarsan hepsini unuttum gitti. Bugün ve yarın için yaşa Gloria. Sen borcunu ödedin. Hepimiz ödedik. İyi günleri berbat etmek için kötülerini hatırlamakta ne yarar var ki? Yani şu anda iyi günler yaşadığın kanısında mısın? Hepimiz iyi günlerimizi yaşamıyor muyuz? Ben durumumdan memnunum. Geçen ayki New York'taki makale gerçekse sen 3 kere memnun olmalısın. Denize açılmak mı istiyorsun? Benim 8 metrelik kotramı paçavra gibi gösterecek bir tane alacak kadar param var. Ya da seyahat mi istiyorsun? Ya da istediğin herhangi bir şey mi var? Hepsini yapmak hakkın. Hayır, daha hakkım değil. 100 istasyon sınırını aşamadım. Ne çıkar bundan? O şirketin sorunu senin değil. Sabah programı tek başına gidip o -4 istasyonu sağlayabilir mi sanıyorsun? Günün diğer programlarının hiç etkisi ve katkısı olmayacak mı buna? Bizim diğer programlarımızı kabul etmek gerek ki tek kelimeyle zayıf. Bu yolculuğun sonunda o 4 istasyonu da alacağız. Şekerim, yalnızca seni düşünerek inşallah derim buna. Posti sofranın başındaki Bob Hart'ın yanında oturuyordu. Olağan dışı bir şey mi var diye sordu. Sanmıyorum, az önce bir yunus balığı sürüsü geçti. Konuşmalarını dinledim. Gerçekten konuşurlar mı? Kim bilir, bana kalırsa konuşurlar. Yaptıkları işler hep belirli bir düzen içindedir. Ama kuşlar da öter, o da konuşma mıdır? Biraz. Tehlike durumu için başka bir ötüşleri vardır. Kahvaltıya çağırmak için başka. Ama yunus balıkları değişiktirler. Bir kere çok meraklı hayvanlardır. Onları dinlediğin zaman bunu anlayabilirsin. Peki olağan dışı başka şeyler duydun mu? Uçan daireler falan mı yani? Özür dilerim ama duymadım Bay Postiglione. Çocukken o tür yazıları okur ve bunların gerçek olduklarını düşünürdüm. Belki o yüzden bu kadar çok tutulan kitaplar oldular. Burada bu atmosfer basıncı altında tüm evrende en akıllı varlıklar olduğumuzu düşünmek bence çok mutluluk veren bir şey değil. Ama bugüne kadar bunun aksini kanıtlayan bir şey de görmedik. Dix, uçan dairelerin var olduklarını söylüyor. Olabilir, dedi genç ikinci süvari. Öyleyse neden kendilerini göstermediler? Belki de bizlerden korkuyorlardır. Paul Forsyth'ın uçağın kaybolduğunu bildirmesine 10 dakika kala Ray Barnstable koşa koşa köprüye geldi. Kurtulmuşlar, Tiger Shark şimdi bildirdi. Kurtulmuşlar mı? Nerede? Helikopter düşmüş. Bir yerli yelkenlisi kurtarmış ikisini de. Tiger şimdi yanlarındaymış. Ama hepsi o kadar değil. Başka ne var? Büyük ikramiye. Yerli Sir Roger'ı da kurtarmış. 16. Duşunu almış ve boyuna en yakın olan Dix'in bir eşofmanını giymiş olan Sir Roger Lee'in sıcak çayını yudumlarken dinleyicilerini şaşırtacak şeyler anlatıyordu. Greenwich saatine göre gece yarısına kadar kuzeye gitmemem konusunda uyarılmıştım ama epey yorucu bir gün olduğu için erkenden yattım. Plymouth Hope iyi bir teknedir ama otomatik dümene bağlanınca rüzgar değiştiği takdirde biraz başıboş kalır. Peki ama nasıl oldu da denize düştün diye sordu Forsyth. İşte işin garip yanı da orası. Uyanıp da rotanın değişmiş olduğunu fark ettiğimi hatırlıyorum. Sabaha yakındı. Ne kadar süredir kuzeye doğru yol almakta olduğumu ve nerede bulunduğumu bilmiyordum. Yapılacak tek şey eski rotamı bulmaktı. Ben de bunun için dümene doğru yürüdüm. Yaşlı denizci durakladı. Bundan sonrası çok şaşırtıcı. Bir an önce teknenin ortasındaydım ve belirli bir sallanma falan yoktu. Bir an sonra ise denizdeydim ve Plymouth Hope uzaklaşıyordu. Arkasından yüzdüm ama bildiğiniz gibi yüzerek en yavaş giden bir yelkenliğe bile yetişilemez. Tekneye varamayacağımı anlayınca soyundum ve su yüzünde kalmaya çalıştım. Kurtuluş umudum çok azdı ama yapacak bir şeyim de yoktu. Suda ne kadar kaldın diye sordu Forsyth. Belki 5 saat, belki de daha fazla. Lucia de la Renata küçük dilini yutacaktı az daha. Ama o kadar uzun yüzülmez ki. Yavrum, ben yüzmedim ki, yalnızca su yüzünde kalmaya çalıştım. Şu halde suya nasıl düştüğünü bilemiyor musun, dedi Forsyth. Hayır, yelken direği başıma vurmuş olsaydı bir şiş falan olurdu. Bu durumda geçici bir unutkanlık da olabilir. Ama hava rüzgarlı olmadığı için bu da söz konusu değil. Bütün bildiğim Plymouth Hope'un güvertesindeyken bir anda kendimi suda bulmam. Görülemememin dışında en büyük korkum suyun soğukluğuydu. O yüzden su içinde gereğinden çok hareket ettim. Neyse ki çevrede köpek balıkları yoktu. Sis duvarını gördünüz mü? Hayır. Anladığıma göre yatı sakin sularda ve sis içinde bulmuşsunuz. Öyle, dedi Forsyth. Şu anda Florida'da olmalı. İçine 2 kişi yerleştirip kıyıya gönderdik. Çok iyi yaptınız. Bir de onu çekemezdiniz. Peki bu yerli nasıl bir adam, diye Forsyth sordu. Bugün epey iyilik yapmışa benziyor. İlk kez değil, diye Jack Bagley atıldı. 1945'te beni denizden o kurtardı. Bay Forsyth, size sözünü ettiğim adam oydu işte. Forsyth sersemlemiş gibiydi. Yani hala yaşıyor mu? Sırım gibi hem de. Onunla bir konuşmalısınız. Gayet güzel hikayeleri anlatır. Leica makinesiyle sessizce fotoğraf çekmekte olan Beth, nerede şimdi diye sordum. Bu yöne doğru gelmekte. Sabaha bizi yakalar, dedi Moose Gregory. Kendisini çekmeyi teklif ettik ama yaşlı teknesinin dayanamayacağını söyledi. Peki bu açık sularda işi neymiş, diye Forsyth sordu. Bir şeyler arıyormuş. Ne olduğunu söylemedi. Biz de fazla üstünde durmayacak kadar deniz kaplumbağasına dalmıştık. Sir Roger Lee'in, siz havacıları almadan önce baş başa konuştuğumuzda bana yaşamının büyük bir kısmını bu sularda geçirdiğini anlattı, dedi. Bimini de kendisine büyücü gözüyle bakılırmış dediğine göre. Ha, şunu da belirteyim. Adam Karayiplerin yerlisi değil. Güney Carolina'da, Charleston'da doğmuş. Ama 55 yaşındayken Birleşik Devletleri terk etmiş ve dediğine göre bu da 1895'teymiş. Olabilir, dedi Forsyth, ama kabul etmesi güç yine de. Her neyse, hepimiz ona borçluyuz. Para kabul eder mi dersiniz? Sanmıyorum, dedi yaşlı denizci. Ama araç gereç falan alabilir, denizden geçin diye anlaşılıyor. Ne isterse veririz öyleyse. Tam o anda Ray Barnstable içeri girdi. Paul, bir konuğumuz daha var. Jacksonville'den kiralık bir tekne. Kim? Teknede bir televizyon ekibiyle Mitchell adında bir kadın var. Sabah programından olduğunu söylüyor. Tamam, öyledir. Ne istiyorlarmış? Gemiye gelip görüşmek. Kaptan size sormamı söyledi. Paul, onları reddedemezsin, diye Beth söze karıştı. hele buraya kadar geldikten sonra. Neden olmasın, onu ben mi çağırdım? Aksine gelmemesini, kendisine zaman ayıramayacağımı söylemiştim. Ama kadının mesleği bu, Paul, lütfen. Peki peki, Ray, söyle de gelsinler. Kenneth O'Keefe, Dan Gregory ile bira içiyordu. Enkazın ne kadar derinde diye sordu. 80 metre. Epey derinmiş, serbest dalış mı yapıyorsun? Hayır, ilk başlarda öyleydi ama basınç azaltması yöntemi yüzünden enkaz üzerinde ancak birkaç dakika kalabiliyorduk. Şimdi acil durum için yanımızı dalgıç tankı alıyor, havayı da şarktan boruyla sağlıyoruz. Ama yalnızca iki kişisiniz. Öyle, David'le ben. Lucia hava kompresörü ile solunum karışım aygıtını çalıştırır. Vay canına. Öyle göründüğü kadar kötü bir durum değildir. Lucia iki şeyi iyi becerir. Bunlardan biri de kompresörü çalıştırmaktır. Dave'in bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordum. Paul anlattı. Neden böyle hazine arıyor şimdi? Gelecek kitabına hazırlanıyor. 10 yılda bir yazar ama yazdığı her sayfayı da yaşar. Müthiş bir şey olacak bu romanı da. Öyle dalışlar yaptı ki neredeyse benim saçlarım korkudan bembeyaz kesilecekti. Peki değer mi buna? Suyun altında çıkarılacak bu kadar çok mal var mı? Var kuşkusuz. Bütün iş bulmakta ve yukarı çıkarmakta. Sonra da eyalet ya da federal görevlilerle anlaşıp bulduğunun hiç olmazsa bir parçasının elinde kalmasında. Ne domuzdur o herifler. Bütün işi biz yaparız, bütün tehlikelere biz katlanırız, bütün parayı biz yatırırız. Ondan sonra eğer talihimiz açıksa herifler avuçlarını açıp karşımıza dikilirler. Şu anda üzerinde çalıştığınız ne enkazı? İspanyol kadırgası, 1700 yıllarında buralar korsanların avlanma alanıydı. Korsanlar mı? Yasal korsanlar. Genellikle İngiltere'den aldıkları belgelerle savaş gemisi diye adlandırılırlardı. Önlerine çıkan gemiyi durdurur, değerli olan her şeyi çalar, tayfaları asıp gemiyi de batırırlardı. Hepsini de yurtseverlik adına yaparlardı bunların. İspanyollar o zamanların en büyük ve en hızlı kalyonlarını yaptılar. Yılda bir kere Güney Amerika ve Meksika'ya büyük filolar gönderirlerdi. Gemiler köle ve altın yüküyle dönerdi. 1600 yıllarında dünyanın bilinen altınının çoğu batı yarı küresindeydi. 100 yıl sonra da İspanyol kalyonları sayesinde bu servetin çoğu ya Avrupa'ya taşındı ya da denizin dibine gömüldü. Peki nasıl oluyor da bu kadar altın denize gömülüyor, orasını pek anlamadım. Korsanların hepsini almaları gerekmez miydi? Kalyonların en büyük düşmanları korsanlar değildi. Kalyonlar dengesiz teknelerdi. Bir kasırgaya tutuldular mı taş dolu bir kova gibi batarlardı. İspanyollar Güney Amerika'da iktidarda oldukları 200 yıl içinde 100'den fazla kalyon kaybettiler. Hepsi de ağzına kadar hazine doluydu. Peki bu sizinki nasıl bir şey? Öyle olduğunu sanıyoruz. Şimdilik daha yeni yeni işe giriştik. Geminin içine girmek 2 ayımızı alır. İçeri giriş çok güç ve tehlikelidir. Biraz yardım işine yarar mı? Nasıl? Yellowtail. Yakından çalışarak zincir falan kullanmadan enkazın bir yanını çekip koparabiliriz. Fena fikir değil. Yüzde kaç istersin? Aklıma bile gelmemişti bu. Foresight ile Osha'nın pay kabul edeceklerini sanmam. Biz burada enerji kaynakları ve de film için bulunuyorsunuz diye hazine avcısı sözünü tamamladı. O'Keefe sırıttı. Evet, o da var. Aşağı inip çevreye göz atmak istiyorsan bir diyeceğim yok. Bir şey bulursak boş elle göndermeyiz seni. Foresight ve Osha zengin olabilirler ama senin zengin olduğunu hiç sanmıyorum. O'Keefe bir kadehini kaldırdı. Bundan doğru bir söz de söylenmemiştir şimdiye kadar. Kaptan Dimitri Eşkenazi, Lamprey'nin çevresinde toplanan kalabalıktan habersiz değildi. Amerikan araştırma gemisi 40 mil uzakta olmasına karşın Gnipovich'in radarı çeşitli gemileri ayırt edebiliyordu. Radar haritalarına bakarak Lamprey bu dedi. Şu da güneydoğudan gelen kimliğini bilmediğimiz tekne. Şu üçüncüsü Florida'dan gelen ve şurada da güneyden gelen bir yelkenli var sanırım. Küçük sualtı teknesinin başındaki subaya döndü. Sualtı gemisi yerinde mi? Evet yoldaş. O suyun içindeyken biz saatte kaç mil yapabiliriz? En fazla 7 mil. Pekala, Vanya'nın yakıtını doldurun, ikmalini yapın ve bir saat sonra indirip Gnipovich'in altına yerleştirin. Harekete geçecek miyiz? Hareket mi? Kaptan gülümsedi. Savaşta değiliz, yalnızca gözlemciyiz şu anda. O tür sözcükleri kafandan sil at ve görevine dön. Baş üstüne yoldaş. Beni istemediğini biliyorum dedi Gloria Mitchell. İstersen yolundan çekilirim. Gerek yok, dedi Paul Forsyth. Daha önce bazı sorunlarımız vardı. Şimdi hiç olmazsa bir kısmı ortadan kalktı. Ortadan kalkmayanlara kibarca büyük F mi deniyor? Forsyth güldü. Zaman zaman. Peki neden senin teknene musallat oldular? Olanlarla bir ilgin yoktu ki. Doğru, bilerek bir şey yapmış değilim. Demek sen de bu yüzden enerjiyi bırakıp film işine döndün. Hayır, hala araştırmamızı sürdürmek niyetindeyiz. Ama başka seçenekler de ortaya çıkmış durumda. Biri film, bir şey daha var. Ne gibi? Söyleyemem ama önemli olabilir. Bir görüşme yapabilir miyiz? Bir dakikalık falan. Ne konuda? Aşağı yukarı bu konuştuğumuz konularda. Gerçekten istiyorsan peki. Ama ya kesmeden yayımlayacaksın ya da hiç yayımlamayacaksın. İçeriğin bozulmasını istemem. Kabul, dedi Gloria. Bir ışık yansıtmak istiyorum, diye Pat Crosby atıldı. İzin verir misiniz? Buyurun. Kameraman çantasından bir spot ışığı çıkartıp tavana tutturdu. Kordonunu bataryaya bağladı. Tamam deyip tavana dönük ışığı yaktı. Gloria Mitchell kalem mikrofonu dudaklarına yaklaştırdı. Lamprey araştırma gemisinde Şeytan Denizi diye adlandırılan esrarlı suların üzerinde bulunuyoruz. Bu hafta başında bulunduğumuz yerden birkaç mil ötede Apollo 19'un mürettebatı acı sonlarına kavuştular. Washington'daki bazı kaynaklar bu teknedeki elektronik aygıtların Apollo'nun inişini etkilediği düşüncesindeler. Şu anda yanımda eski nükleer denizaltı komutanı ve bu eşsiz teknenin sahiplerinden Paul Forsyth bulunuyor. Bay Forsyth, bu iddialar konusunda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Elbette, saçma. Ama iniş alanındaydınız. Şu anda bizi suçlayanların özel izinleriyle. Şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre Apollo uzay aracının ısı koruma zırhı çalışmamış. Bunun elektronikle bir ilgisi olamaz. Peki ya lazer ışınları? Forsyth gülümsedi. Ya da ölüm ışınları. Bayan Mitchell, korkarım çok fazla bilim kurgu kitabı okumuş olacaksınız. Apollo çok acı bir kayıptı. Ama bir takım suçlamalarla ne kazanılacağını bilemiyorum. Gerçekten ne olduğunu öğrenmek için NASA'nın kapsülü iyice inceleyeceğini umarım. Ama yine de bildiğim kadarıyla başkanla görüşmek üzere özel olarak, senin bunu iyi bilmen gerekir, sen de oradaydın. Kes, dedi Gloria Pete. Bay Forsyth, o toplantıdan söz etmemek konusunda, öyleyse sözünden kurtulmak için beni aynı konuya çekme. Ayrıca bu görüşmenin de tam olarak yayımlanacağına söz vermiştin. Oysa şimdi kesmeye başladın bile. Yanındaki masadaki küçük mikrofonu gösterdi. Ne var ki benim ses kayıt aygıtım çalışıyor. Stüdyoya dönünce bunu aklından çıkarmazsın umarım. Halkın gerçekleri bilmeye hakkı var, diye Gloria söze başlayacak oldu. Sizin onların bilmenizi istediğiniz gerçekleri değil mi? Bayan Mitchell, bunu daha önce de konuşmuştuk. Belki de asıl haberin kötü haber olduğu doğrudur. Ancak siz görsel iletişim aracınızla gerçek dünyayı saptırıyorsunuz. Bir rock müziği konserinde toplanan 1000 gencin belki 3'ü esrar içer ama tüm dünya akşam haberlerinde yalnız o 3'ünü görür ve diğerleri de bu yüzden lekelenirler. Franklin Roosevelt hemen hemen yaşamını tekerlekli koltuğunda geçirmiştir. Oysa basın kameralarını hep başka yöne çevirmiştir yıllarca. 30 yıl sonra George Wallace başkanlık seçimine katıldığında adamın yüzünden çok tekerlekli koltuğunu gördük ekranlarda. Onun sağlık durumu önemli bir konuydu da ondan. Roosevelt'in 1944 yılındaki sağlığı önemli değil miydi? Yeni bir terim var sizin bu tutumunuz için. Karşıt gazetecilik. Yöntemlerinizde yeni hiçbir şey yok oysa. Hearst aynı şeyi 1899'da yaptı. Şimdi yalnızca adı değişti. Muhalefeti lekelemek önemli olan ve sizin liberal sistem kurallarınıza uyum göstermeyen her şey de muhalefettir. Forsyth, Pat Crosby'ye döndü. Haydi dostum, neden çekmiyorsun bu sahneleri? Pat omuzlarını silkti. Ne çıkar sanki, dedi. Nasıl olsa ekrana getirmezler ki. Eğer bütün söyleyecekleriniz bunlarsa neden bizi teknenize aldınız, diye sordu Gloria. Çok uzun bir yolu aşıp gelmiştiniz, saygılı olmaya çalışıyordum. Ayrıca karım istemişti de ondan. Demek sevgili dişi kuşunuza bir kemik attınız, diye söylendi Gloria. Bunu Beth'e söylersiniz mutlaka o kemiği bulup boğazınızdan içeri tıkar. Sök ışıklarını Pat. Burada işimize yarayan bir şey bulacağımızı sanmıyorum. Bunu ben sana daha baştan söyleyebilirdim, dedi Pat. Gloria şaka yapmaya çalıştı. Yerine birisi bulunabilir. Pat başını geriye atıp inledi. Aman patron, elini ayağını öpeyim, yap bu iyiliği. Haydi çabuk ol. Gloria Mitchell, Paul Forsythe'a bakmadan yemek salonundan çıktı. 17. Moose Gregory soluk fotoğrafı göstererek 1747'de batmış dedi. La Isabel de Guadeloupe, 6 kalyonluk bir filonun ağzına kadar Güney Amerika ve Meksika yerlilerinden çalınma altın ve mücevherleriyle dolu birisiydi. Isabel'in güvertesi su düzeyinden çok yüksekti ve ayrıca Tijuana senoritaları kadar kıvraktı. Kalyonlar Havana'da buluştular ve sonra Florida boğazından çıkıp Gulf Stream akıntısından yararlanıp Bahama boğazına girdiler. Korsanların radarları olsaydı rotayı kestirip ona göre pusuda beklerlerdi. Ama ancak nöbetçi gözüyle harekete geçebildiklerinden kalyonların yolunu kesmeleri olanaksızdı. Bunun tek olasılığı İspanyolların rüzgar yönünde gelmeleriydi ki sonbaharda genellikle rüzgarlar güneydoğudan estiği için buna olanak yoktu. Peki ne oldu öyleyse diye O'Keefe sordu. Bunu kimse bilmiyor. 6 kalyon da aynı bölgede battı. Ama diğer gemilerden, balıkçılardan, ticari gemilerden, hatta korsanlardan kalan belgelerde kötü havadan söz edilmemektedir. Bir kasırga olmadığı kesin ama buna karşın 6 kalyon da batmıştı. Isobel'i nasıl buldun sen? Talih eseri. Bir süre önce Peter Benchley'in The Deep filmini çeken şirketle bir anlaşma yapmış, onlar için su altı mekanlarını saptıyordum. Peter Benchley, Bermuda çevresinin haritasını kendisi çıkardığı için ben şöylece bir bakınıyordum. Değişken bir lazerle çalışan yeni model bir maden dedektörüm vardır. Isobel'in toplarına çarpınca öylesine güçlü bir tepki doğdu ki enerji transistörleri o anda patlayıverdi. Ben de bölgeyi ileride araştırmak üzere saptadım. Yapımcılara bir şey söylemedin mi? Film işine yaramazdı, çok derindi. O'Keefe sırıttı. Pek dürüst bir hareket sayılmazsa da idare eder. Bence de öyle. Her neyse enkazı bulduğumu Florida'ya bildirdim. 200 millik sınır içindeydi çünkü. Ben bu sınırı yalnız balık avcılığı için sanıyordum. Avlanma ve vergilendirilebilen her şey diye Moose homurdandı. Herhalde sevgili vergi tahsildarlarımızı sana ben anlatacak değilim. Peki bu enkaz gerçekten senin söylediğin kadar değerliyse neden bu işi bu kadar ucuza bitirmeye çalışıyorsun? Yani bir sen bir de o yazarla demek istiyorum.